Ayrım 3.
Sayfa 37. Hayır, okula başlatmıyorum ama kafanızın bilgilenmesi gerekiyor. Başka türlü karşı takımı yenemezsiniz. Ona yanıt verdiler. Golü atar yeneriz efendim. Tamam, golü atar yenersiniz ama golü nasıl atarsınız? Yanıt verdiler. Birbirimize pas verir, ayağımızla atarız. Güldü Mustafa. Hayır, hayır. Gol önce kafadan sonra ayaktan çıkar. Siz de golü önce kafanızdan sonra ayağınızdan çıkaracaksınız. Onun için kitaplığa gelip kitap okumalısınız. Gençler dediğini anladı. Kitaplığa gelmeye başladılar. Onları önce hoşlarına gidecek romanlardan verdi. Okuduklarını anlattırdı. Anlayıp anlamadıklarını denetledi. Sonra yazdı bunları takıma. Başladılar karşılıklı maç yapmaya. Her gün ikindileri ikişer saat çalışıyorlar. Yakın ilçelere maça gidiyorlar. Onlar da Ürgüp'e geliyor. Ürgüp takımı eskiden yenilirdi, şimdi yeniyor. Kaymakam Bey mutlu. Mustafa'ya diyor. Mustafa Bey, bir isteğin var mı evladım? Mustafa da ona diyor. Beyim, böyle tek odalı kitaplık olmaz. Yeni bir kitaplık yaptıralım. Bu yaz temelini atalım. Kaymakam Bey, olur hay hay diyor. İnanılır gibi değil. Yaz başlamadan yeni kitaplığın temelini attılar. Ama usta geliyor, işçi gelmiyor. İşçi geliyor, usta gelmiyor. Kum var, taş yok. Öyle ağır aksak bir yapı çalışması gidiyor. Mustafa Güzelgöz kendini dörde beşe parçalıyor. Oradan oraya koşuyor. Bir yandan da evlerden elinde olanlardan topladığı kitapları ayırıp seçti. Çocukların okuyabileceği yaklaşık 80 kadar kitap ayırdı. Hemen ortaokul çocuklarına gidip konuştu. Boş zamanlarınızı okuyarak değerlendirmeniz gerekir aslanlar. Kitap okumalısınız. Sizin için şu kadar kitap ayırdım. Daha da bulup bunları ekleyeceğim. Eğer bu iyi kitapları alır okursanız size daha da çok kitap bulurum. Kitap okuyanlar büyük insan olur diye anlatıyordu. Tam o sırada bir parmak kalktı. Mustafa amca, kızlar da kitap okuyabilir mi? Kızlar da büyük insan olabilir mi? Bunu soran Meral'i tanıyordu. Hem de çok iyi okuyabiliyor. Çok iyi büyük insan olabilir. Çok iyi kitaplığımız var sizler için. Gelin kitaplığa, bekliyorum. Adınızı yazdırıp kitap alın. Boş vakitlerinizde okuyun. Yeni çocuk kitapları buldukça ilkokullara da gitti. İlkokul çocuklarıyla da konuştu. Okuyanları sevdi, beğendi, onları ödüllendirdi. Derken bir kitap özetleme, bir de kitap okumanın yararları yazı yarışması açmayı düşündü. Öğretmenlerden seçici kurul oluşturdu. Ödül olarak dolma kalemler, saatler, kitaplar koydu. Seçici kurula kaymakamı da aldı. Kazananlara verilecek ödülleri alabilmek için çarşı esnafından bağış toplattı. O zaman anladı. Bir de kitaplığı destekleme derneği kurması gerekiyor. Hemen bunun için de girişim başlattı. Kitap özetleme ve yazı yarışması çok iyi sonuçlandı. Kazananlar arasında kızlar çoğunluktu. Ödül dağıtımı için düzenlenen tören çok görkemli oldu. Mustafa Güzelgöz derece alan yazıları Ankara'ya gönderdi. Bunların dergilerde yayınlanması için bize destek olun diye ricada bulundu. Bütün bunları yapıyor ama içinde yeterli bir doyum bulamıyordu. Bölüm 10. Tahsin Ağa Kitaplığı. Mustafa Bey anlatıyor, Dimitros dinliyor. Bizim ilk çocuğumuz oğlan oldu. Adını koymadan 3 gün 3 gece şenlik yaptık. Ürgüp'ün içindeki eşi dostu topladık. Varsıl biri olmadığım halde çok mal kestim. Bol bol etleri pişirtip tabaklara doldurduk, yedirip içirdik. Refik Başaran'a haber saldım. Sazını almış, eşeğine binmiş geldi. Çok güzel çaldı söyledi, gönlümü fethetti. Mahalleyi şenlettik. Adını Muammer koyduk oğlumuzun. Hanife öyle istedi. Bizim burada çocuklar doğunca şenlik adeti yoktu. Ürgüp'te biz başlattık. Metin doğunca, Murat doğunca, Nurten, Türkan doğunca, Aziz doğunca hep şenlik yaptık. Topladık eşi dostu, yedirip içirdik, çaldırıp çığırttık. Dimitros sözcük kaçırmadan dinliyor, hem de içinden geçiriyor. Ben en iyisi bu Ürgüp gezimi bir kitap olarak yazayım. Bu kitapta omurgayı eşekli kütüphanecinin öyküsü oluştursun. Mustafa Bey anlatıyor. Gerçekte Ürgüp kitaplığının geçmişi eskidir. İlkin yukarıda Temenni Tepesi'ndeydi. Orada gördüğün kümbet yapıyı bizim buralı ama İstanbul'da Padişah Abdülmecit'in sarayında çalışan Tahsin Ağa yaptırdı. O zaman burada Türkler, Rumlar iç içe yaşıyordu. Sırf Nevşehir'de 8.000 Rum vardı. Ürgüp'te 2.000. Rumların cimnasyumu var ama Türklerin bir şeyi yoktu. Tahsin Ağa sarayda ilkin bahçıvanlık yaptı. Sonra kızlar ağası oldu. Sonra kendisini Abdülmecit'in kitaplığında görevlendirdiler. Orada kitapları düzenli tutardı. Padişahın istediği kitapları götürür, okuyup geri verdiklerini getirir, yerine yerleştirirdi. Vakit buldukça kendi de bütün eski kitapları karıştırır okurdu. Bunların çoğu el yazması tek tek kitaplardı. Ama kimisinden ikişer üçer vardı. Tahsin Ağa bunları sapladı. Baktı böyle çift kitaplar epeyce var. Bir gün uygun bir sırasını bulup Abdülmecit'e söyledi. Hünkârım, bizim Ürgüp'ten İstanbul'a gelenler dönüp yurduna bir iyilik eder. Ben şu gün oldu böyle bir fırsatı ne yazık bir türlü bulamadım. Acaba kitaplığınızda 2-3 olan kitaplardan birerini kulunuza kızınıza bağışlasanız, bunlarla yurduma bir kitaplık açsam olmaz mı? Abdülmecit sordu. Bunun için bir yapı var mı? Yok ama yaparız hünkârım. Önce yapıyı yap, sonra kitapları düşünelim. Abdülmecit ilim irfana önem veren bir padişahtı. Tahsin Ağa Temenni Tepesi'ndeki o yapıyı yaptırdı. Padişah da çift ya da üç olan kitaplardan 817 cildi bağışladı. Kitapları develere yükleyip yola çıkardılar. 1854 yılında Ürgüp'e hem bir medrese hem bir kitaplık açıldı. Bu işin başına Ürgüplü Hacı Derviş'i getirdiler. Hacı Derviş medreseyle kitaplığı 39 yıl yönetti. Sonra yerine Nail Derviş geçti. Sonra medreseler bütün ülkedeki gibi boş inançlara, kör inançlara battı. Temenni Tepesi'ndeki kitaplık ise 1914'te Eğitim Bakanlığı'na geçti. Ama medrese hala sürüyor. Gün geçtikçe şu günah, bu günah sözleri artıyor. Özellikle kızları okutmaktan kaçınıyorlar. Kızların okuması günah gibi bir anlayış büyüyor. Oğlan okursa kadı, kız okursa cadı olur diye bir sözü ataların sözü gibi söyleyip kuşaktan kuşağa yayıyorlar. Müderrisler Osmanlı ordusunun savaşta yenik düşmekten kurtarılması için 4444 kez Ayet-el Kürsi okunması gerektiğini söylüyorlar. Ben 1921 doğumluyum. Yetişip geldiğimde sazı çok seviyordum. Oysa yurdumuzda saz günahtı. Bir saza ne büyük hevesim olduğunu babama söyleyemiyordum. Anama ağlayıp sızladım. Kendime bir saz aldırdım. Bir gün iki gün derken babam evde saz olduğunu görmüş. Anama bağırıp çağırdı. Buyurdu ona, çabuk yak bunu. Anam yaktı zorunlu. Böylece benim saz odun oldu. Ah ah, sazım yakılmasa ben de Refik Başaran gibi bir sanatçı olurdum. Onun kadar olamasam da ona yakın, örneğin keskinli hacı ayarında olurdum. Özlemim içimde kaldı. Aziz antikacı dükkanından ayrılamıyor. Mustafa Bey Dimitros'u alıp gezdirdi. Önce Ürgüp'ün içini dolaştılar. Bir gün Avanos'a, bir gün Göreme'ye gittiler. Bir gün derin kuyuya indiler. Mustafa Bey anlatıyor, arada Refik Başaran'ın türkülerini, kimi türkülerin öyküsünü Dimitros'a özetliyor. Bir gün gramofona bir plak koydu, onu dinletti. Bakalım sevecek mi diye baktı yüzüne. Dimitros hiç etkilenmedi. Oysa kendi ağlıyor. Neyse dedi. Peki sonra ne oldu diye sordu Dimitros. Cumhuriyet kurulunca biraz iyi oldu ama temeldeki sorunlarımız olduğu gibi duruyor. Rum yurttaşlar ayıklanıp gittiğinde ben küçükmüşüm, anımsamıyorum. Yaşlılar anlatıyor, onlardan dinliyorum. Pek çok acı olaylar olmuş. Unutulmaz derecede acı olaylar hepsi. Kolay değil, bir savaş geçirmiştik. Savaşın hangisi iyi olmuş da bizim aramızdaki iyi olsun? Gidenler orada özlemden hasta oldu. Gelenler burada rahat dirlik bulmadı. Suçsuz günahsız insanlar oradan oraya atıldılar. Gene de Kemal Paşa birçok yenilik yaptı. Ama bizde zedeganlık çok güçlüdür. Eşraf güçlüdür. Bunlar halka kolay kolay göz açtırmaz. Çoğu yerde ağalık vardır. Onlar hiç göz açtırmaz. Ağalar da hocalar da medreselerden yetişenlerin çoğu Mustafa Kemal'e de onun kurduğu cumhuriyete de alttan düşman idiler. Ama bunu belli edemiyorlardı. Onun arkadaşı İsmet Paşa cumhuriyeti biraz korumaya çalıştı. Ama sonraki yöneticiler Kemal Paşa'nın getirdiklerini birer ikişer yok etmeye başladı. Eskiden cahillik fazlaydı. Şimdi daha fazla. Gittikçe de artıyor. Bu nedenle bize yeni kitaplar gerekir. Eski yapı yetmez, yeni yapı gerekir. Kitaplık için yalnız tek odalı bir yer var. Kendi kendime gece gündüz düşünüyorum. Cahilliği yok edecek ilaç bilim değil mi? Evet, bilim. İşte o da kitapların içindedir. Cahilliği ancak okumakla yenebiliriz. Karanlığı okuyup öğrenmekle, kafayı ışıklandırmakla yenebiliriz. Yeni bir yapı yaptık, tek katlı, üç odalı salonlu. Ama onu da elimizden alacak oldular. Neymiş efendim? Kaymakamlık makamı yapacaklarmış. Vali geldi, bu yapı kaymakamlık olsun diyor. Aklım kafamdan çıkıp gide yazdı. Karşısına geçip hıçkıra hıçkıra ağladım. Buralar o zaman Kayseri'ye bağlı. Kitapları hemen yeni yapının içine attım. Kitleyip eve gittim. Evden de kız kardeşimgile geçtim. Nereye gittiğimi kimseye söylemedim. Ararlarsa bulamasınlar. Bölüm 11. Kitap sevgisi nedir? Mustafa Bey anlatıyor. Kitap sevgisi diye bir sevgi vardı sanırım. Ana sevgisi, kardeş sevgisi, yar sevgisi gibi bir sevgi. Bu sevgi insanın içinde doğuştan mıdır yoksa sonradan mı uyanır? Bunu bilmiyorum. Daha doğrusu ben şöyle inanıyorum. Kitap sevgisi de bütün öbür sevgiler gibi doğuştan vardır ama uyuyordur. Onun zamanı gelince uyandırılması gerekir. Kitap sevgisinin bende nasıl uyandığını düşünüp bu kanıya varıyorum. Çok küçük çocuktum. Benden büyükler eski yazı okutulan okula giderdi. Tam benim başlama çağım geldi, yeni yazı çıktı. Yeni yazıyı öğrenmek için deli gibi çabalıyorum. Ürgüp'e yeni bir öğretmen yolladılar. O bir gösterirse ben iki öğreniyorum. Üç ay dedi demedi. Okumayı söküverdim. Bir ABC kitabım var. Baştan sona su gibi içtim. Yakınımızda komşularımızdan kör Saniye teyze var. Kitabımı aldım ona koşuyorum. Baştan sona okuyorum. Belki 33 kez okudum. Yeni ABC'mi ona. Benim gibi o da ezberledi. Daha birinci sınıftayım. İkinci sınıfa verilen okuma kitabını aldım, onu okumaya başladım. Götürüp Kör Saniye teyzeye ikinci sınıfların kitabını okumaya başladım. Babamın eline bir halk okuma kitabı geçmiş, alıp eve getirdi. Onu götürüp okudum Kör Saniye teyzeye. 3 yıl boyunca Kör Saniye teyzeye kitap okudum. Bir kitabı en az 33 kez okudum ona. Evde okulda pek konuşkan değildim ama çok geveze biri gibi durmadan kitap okuyor, okuduklarımı yineliyordum. Kör Saniye teyzenin evine başka komşular gelirdi. Onları okurdum. Onlar cenk kitapları bulur getirirdi. Sevi kitapları bulur getirirdi. En çok Karacaoğlan'ı, Aşık Garibi, Kerem ile Aslı'yı, Elif ile Mahmud'u, bir de Koç Yiğit Köroğlu'nu severlerdi. Ben de severdim. Sevgiyle okurdum. Evde bir iş gerekince anam beni arasa Kör Saniye teyze de bulurdu. Hep oraya giderdim, başka yere gitmezdim. Ürgüp'ün içinde okunacak kitap aramaya başladım. Nerede yeni yazılı kitap varsa alıp getirip Kör Saniye teyzegile okuyordum. İnatçı Kahraman Ağa diye bir kitap buldum. Bunu Jules Verne'in bir kitabından Türkçe'ye uyarlamışlar. İstanbul'daki softalar bir ağayı kandırıyorlar, vapura binmek günahtır. O da kayıya binerim diyor. Kayıya binmek de günahtır. Çünkü vapurda kayıtta gavur buluşudur. Ağa da boğazı geçip Anadolu yakasındaki evine gelecek. Hayır, Trakya'dan başlayarak bütün Kuzey Karadeniz'i, Kırım'ı, Azak Yarımadası'nı, ta Kafkaslara kadar sefer eyleyip Erzurum, Erzincan, Diyarı Rum dolaşıp Aslı Yozgat'ı, Bolu'yu, Dil İskelesi'ni dolaşıp Üsküdar'daki evine geliyor. Bu kitabı Kör Saniye teyzenin evinde kadınlara bölüm bölüm okuyorum. Deli oluyorlar. Her gün toplanıyor, kimi yerde gülerek, kimi yerde ağlayarak beni dinliyorlar. Bol bol da kayısı kurusu, üzüm kurusu, iyi de ceviz getirip ceplerimi dolduruyorlar. Bunları almak istemiyorum. Almazsam güceniyorlar. Ben okudukça ağlıyor, gülüyor, bin bir kez maşallah çekiyorlar. Böylece benim kitap sevgim artıyor. Beni dinleyen insanların kitap sevgisi uyanıyor. Ben sanırım kitap sevgisi diye bir sevgi tıpkı ana sevgisi, kardeş sevgisi, yar sevgisi gibi bir sevgidir. Dedim ya, bu sevgi insanın içinde doğuştan vardır ama uyuyordur sanırım. Zamanla uyandırılması, yoksa olan yerlerden alınıp aşılanması gerekir. Kitap sevgisi bende ta çocukluğumda işte böyle uyandı. Bölüm 12. Bilmezlikten çektiğimiz. Bir gün Mustafa Bey Dimitros'a şöyle dedi. Bak efendi yeğenim, benim içimde yanan ateşi anlaman için evinde hiç kitap olmadığını düşün. Ekledi. Bununla kalma, bu yaşına kadar ders kitabı dışında, din kitabı dışında hiçbir kitap okumadığını düşün. Burada kalma, hiç okuma yazma bilmediğini, bu yaşamda sana kimsenin ABC öğretmediğini düşün. Böyle düşünürsen hem benim yaptığım işi hem de bizim halkımızın durumunu doğru olarak anlayabilirsin. Mustafa Bey anlatıyor. Çevremizde cahiliğin etkileri gün geçtikçe artıyordu. Ürgüp'ün toplam 25 köyü var. Bunların hepsine 1935'e kadar okul açıldı. Okuma yazma bilenlerin oranı yurtta %18 iken bizim ilçemizde %50'ye çıkıyordu. Halkın kafası bizde bir derece iyi ama genel olarak yurtta karanlık bastırıyordu. Orada burada öğretmenlere saldırılar oluyor, Cumhuriyete karşı alttan alta kımıldanan düşmanlık öğretmenlerle çevriliyordu. Çünkü Cumhuriyete açıkça cephe alamıyorlardı. Sultansızlığın oradan biri yaralı geldi. Batmış çıkmış. Okulda çocuklara top oynatıyor. Hocalar top oynamak günah diyor. Niçin günah? Çünkü top Hazreti Ali Efendimizin başıdır. O mübareğin başı tepilir mi? Öğretmenin biri de benim hesap saz çalıyormuş. Saz da günah. Saz çalan adamın babasının gömütüne sırtlan girer. Sırtlan her gün evlat saz çaldıkça ölünün göğsüne tırmalar. Sürekli yapar bunu. Evladı saz çaldıkça her gün yapar. Düşün, adam ne kadar büyük acı çekiyor. Yani halkımızın üstünde öyle bir karanlık var ki yırtılacak gibi değil. Daha beter olayları gazetelerden okuyoruz. Ailenin GP ilçesinde evinde uyuyan öğretmenin odasında dinamitin fitilini ateşleyip camdan attılar. Dinamit lokumunun içine kundura çivisi doldurmuşlar. Bunlar öğretmenin yüzüne, gözüne, bütün bedenine saplandı. Bunları okudukça yerimde duramıyorum. Elimin altındaki kitapları ışık topları gibi karanlığın hem de karanlıkçıların üstüne fırlatıp fırlatıp atasım geliyor. İçimde böyle bir hırs var ama kimseye hırsımı açıklama cesareti bulamıyorum. Öte yandan neler oldu biliyor musun Dimitros Efendi yeğenim? İl ilçe merkezlerindeki halk evlerini kapattılar. Köylerde halk odaları vardı. Bunları Kemal Paşa açtırmıştı. Sonradan gelenler hepsini kapattılar. yapıyorlar. Yapılar maliyeye geçti. Bizim burada da vardı bir halk evi. Bir gün baktım kitapları cansızın fırına gidiyor. Ateşe basıp yakacaklar. Koştum hemen. Yahu siz çılgın mısınız? Ne yapıyorsunuz diye bağırdım. Kapıp kurtardım kitapları. El koyup hepsini kitaplığa aldım. Bunu yapabilmek için mal müdürüne bir 49'luk alıp gönlünü ettim. Kitaplara yapılan kıyım halka yapılan kötülüktür bence. Ben buna hiç dayanamam. Nerede böyle bir olay, böyle bir kitap kıyımı görsem o an baş kaldırasım gelir. Başım döner, gözüm önümü görmez. Bölüm 13. Adam yerine konulmak. Kitap sevisi yüzünden benim eşekli kitaplık işine koyulmamın bir nedeni daha var. Bu neden beni çok tedirgin ediyordu. Bunu bilmem ki nasıl anlatayım. Kaymakam başta 8-10 memur bir köye gidiyoruz. Diyelim bir selektör açılışı var. Köylüye cins tohumluk sağlanacak. Köylüler kalkıp bizi karşılıyor. Buyurun efendim, buyurun. Herkesin altına birer sandalye sürüyorlar. Doktorun altına, ziraatçının altına sürüyorlar. Veterinerin altına sürüyorlar. Ortaokul müdürünün, öğretmenin altına sürüyorlar. Nüfusçunun altına da sürüyorlar. Ama bana sandalye yok. Örneğin Aksulur'da iki kişi bir sandalyeye oturduk. Demek bana sandalye düşse bile yarım düşüyor. Kimi yerde onu da bulamıyorum ama öbürlerine var. Buyurun efendim, buyurun. Bir köy, iki köy. Tepemin tası attı. Bu duruma çok kızıyorum. Bir gün kendi kendime, kızma Bay Mustafa, ne kızıyorsun? Altına sandalye sürülenler köylüye az çok bir hizmet götürüyor. Doktor hastalarına iğne yapıyor. Ortaokul müdürü öğretmenin çocuklarını okutuyor. Veteriner hayvanlarına bakıyor. Ziraatçı onlara cins tohum götürüyor. Sen de yap bir hizmet, senin altına da sandalye sürsünler. Kızmakla eline bir şey geçmez dedim. Düşündüm ama ben ilçede kitaplık memuruyum. Köylüye nasıl bir hizmet götürebilirim? Köylülere hizmet götürebilmem için köye dönük bir görevimin olması gerekir. Düşündüm. Var mı öyle bir görevim? Yoksa yok mu? Belki vardır. İyi düşün bakalım. Düşündüm. Ben de kitap götüreyim ama nasıl götüreyim kitabı? Anlattım ya, kimi köylerde eskiden halk odaları vardı. Onlar çoktan kapandı. Ama yapıları duruyor. Kalkıp Karayın köyüne gittim. Eski halk odası yapısını alıp köy kitaplığı yapayım diye düşündüm. Muhtar İsmail Ağa ile konuşuyorum. Halk odasının yapısını ver, kitaplık yapayım. Beyim diyor. Bizim yolumuz, köprümüz, çeşmemiz yok. Kitaplığı ne yapacağız? Anlatıyorum ona. Eğer kitaplığınız olursa yolunuz, çeşmeniz, köprünüz de olur. Anlatıyorum uzun uzun. Muhtar İsmail Ağa gerekmez Mustafa Bey, kalsın diyor. Karayın köyünden bir sonuç alamadan dönüyorum. Öbür köylere gidiyorum. Öbürlerinde de sonuç yok. Eski halk odasını kimi muhtar ağıl yapmış, kimi muhtar ahır. Vermiyorlar. Benim de bir çirkin huyum var. Dehşetli ağlamacıyım. Bir işi murat ettim de yapamadım mı ağlıyorum. Eve gelirken koygun koygun ağladım. Akan gözyaşlarımı mendile sildim. Bir yandan da kendi kendime kızıyorum. Bir şu işi beceremedin hey herif. Şimdi de sulu sulu ağlıyorsun diye. Düşünüyorum, köylülere nasıl götüreyim kitabı. Akşam aklımda bu, sabah aklımda bu. Bir gün eşekle götürülen eşekle dedim kendi kendime. İki sandık yaptır üçer gözlü. Doldur kitapları sandıklara, sür eşeği köylere. Böyle böyle köylüleri okumaya alıştır. Önce kendin götür köylere kitapları, sonra eşeği bir hizmetliye ver. O götürüp dağıtsın. 15 gün sonra gidip dağıttığı kitapları geri alsın. Almaya giderken yenilerini götürsün. Yani birlikte götürelim. Böyle düşündüm. O an içime bir sevinç doldu. Hemen bir eşek buldum. Eşekten bol ne var? Orta Anadolu'nun her yeri eşek dolu. Yaptıracağım sandığın planını çizdim. Üç gözlü olacak. 90-100 kitap alacak. Marangoza gittim. Bundan iki tane yapacaksın. Sandıklar kapalı olacak. Menteşeli rezeli olacak. Kilitli bile olacak hatta. Haydi ustacığım, göreyim seni. Marangoz istediğim sandıkları yaptı. Yüzerden 200 kitap alıyor ikisi. Bir büyük defter aldım. Çizdim bölüm bölüm. Önce kendim gideceğim ya, iş görene de anlatıp gösterdim. Birkaç kez benimle gel git, sonra yalnız gidersin. Gider Karaca öğrene, Karayine bağırırsın. Kitapçı geldi. Haydin kitapçı geldi ha. Önce ikimiz gittik. Ben bağırdım. Haydin kitapçı geldi. Haydin kitapçı geldi ha. Çok hoştur öykümün burası. Hiç gözümün önünden gitmiyor. Köylüler birer ikişer evlerinden çıkıp çevremizi alıyor. Hoş geldiniz diyorlar çekingen. Hoş geldiniz efendiler. Hoş bulduk, hoş bulduk diyorum. Soruyorlar ne kitabıdır gelen, din kitabı mı? Hayır, din kitabı değil. Okunacak kitaptır, bilgi kitabı. Yani insanı bilmezlikten kurtaracak kitaplar. Soruyorlar parayla mı? Yanıt veriyoruz, hayır. Soruyorlar arpa buğdayla mı? Yanıt veriyoruz, hayır. Adınızı yazdırıp alacaksınız, götürüp evde okuyacaksınız. Biz 15 gün sonra geri geleceğiz. Bunları sizden geri alıp yenilerini vereceğiz. 15 gün iyi değil mi? O zamana kadar bu aldıklarınızı okumuş olacaksınız. Söylediklerimi anlamaya çalışıyorlar. Bir kitaplara bir bize bakıp usulca peki diyorlar. 10 kitap bir köyde, 17 kitap bir köyde, 28 kitap dağıttık ilk seferimizde. Bir kitap da bizim iş gören arkadaş aldı. Başlangıç olarak hiç fena değil. Alanların hepsinin adını soyadını, aldığı kitabın adını, yazarını deftere yazdım. Karşısına tarih attım. O günü öyle doldurduk. Bir daha gittik birlikte. Şu yanı köyleri, bu yanı köyleri, o senin paşas paşas paşas dediğin köyleri tüm dolaştık. Sonra bizim iş gören yalnız gitti ama utanmış bağıramamış geri geldi. Ertesi gün gene birlikte gittik. Daha ertesi gün gene gittik. Bağır dedim, hayır bağıramıyor. Ya o insanın canını sıkma, bağır dedim buna. Bu kez bağırdı. Ha şöyle yahu, bundan sonra hep böyle yapacaksın. Vardığın köyde benim gibi kitapçı geldi aa diye bağıracaksın. Bu kitaplar Ürgüp kitaplığının bir hizmetidir diye de açıklama yapacaksın. Önce verdiklerini alacaksın, sonra yenilerine vereceksin. Hepsini böyle benim yazdığım gibi deftere yazacaksın. Sen bu işin memurusun. Eşeği de senin üstüne yazıyorum. Eşekle ikinizi aylık bağlatacağım dedim. Kaymakama gidip böyle böyle yaptım diye anlattım. Beni kitapla aldınız, ben de böyle bir iş tuttum. Bilmezliğin tarlasına bir küçük kültür fidanı diktim. Eğer destek olursanız bu fidan büyüyecek dedim. Kaymakam, evladım sen ki gençleri çalıştırdın, komşu ilçeleri tüm yeniyoruz, hatırın için destek olurum dedi. Ben de ona bundan böyle Ürgüp ayak topu takımını çok iyi çalıştıracağım diye söz verdim. Bölüm 14. İstanbul'daki hemşeriler. Evet, biz eşekli kütüphaneyi köylere götürüyoruz ama elde yeteri kadar kitap yok. En önemlisi de çocuk kitabı yok, dergi yok. Zihin açan, uyandıran, köylünün yaşamını etkileyecek kitaplardan yeterince yok. Kendi kendime haydi bakalım buna da bir çözüm düşün Mustafa Güzel Göz diyorum.